Ayrım 22. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 335. Jean Fortier ağlaya ağlaya merdivenlerden indi. Sokağa çıktı. Deli gibi yolda rast gelene çarparak yürümeye başladı. Kendi kendine hem yüksek sesle "Kızım, kızım" diye tekrarlıyordu. "Lucy kızımmış, kızımı buldum." Yolda serin hava biraz aklını başına getirdi. Fakat düşünceliydi. Kendi kendine, "Allah beni evlatlarımdan birinin yanına sürükleyip götürmüş. Kızımı her gün görüyorum. Her görüşümde ona daha çok ısınıyorum. Onu daha çok seviyorum. Kızım Mesut'tu. Halbuki şimdi bedbaht olacak. Jules Rablu'nun oğluna bir şey söyleyemediğim gibi kızıma da ben senin annenim diyemiyorum. Çünkü bunu söylersem nişanlın seni ben annen olduğum için terk ediyor demem de lazım gelecek." Ekmekçi kadın eve yaklaşmıştı. Bir an evvel yukarı çıkıp Lucy'yi kucaklamak istiyordu. Odaya girdi. Lucy meşguldü. "Siz misiniz Lizon teyze?" diye seslendi. "Benim kızım, benim aziz çocuk. Bugün sokağa mı çıktınız?" "Evet, dükkana kadar gittim. Ama keşke gitmeseydim. Ben yokken Lucien gelmiş de." "Lucien çok kederliymiş. Kapıcı böyle söyledi. Belki de..." "Yok, öyle kötü düşüncelere kapılmak olmaz. Önemsiz şeyleri büyütmekte fayda yoktur. Ben işlerimi bitirdikten sonra gelirim. Akşam yemeğini birlikte yeriz, olmaz mı?" Bu sırada Lucien de Paul Harman'ın evine gelmişti. Fabrikatör henüz gelmemişti. Matmazel'e haber verildi. Delikanlı salona girdiği zaman Marie ayakta ocağa dayanmış olarak buldu. Marie, "Aman ya Rabbi," dedi. "Ne kadar sararmışsınız, bir şeyiniz mi var?" "Evet matmazel, çok rahatsızım." "Yoksa babamla bir tartışma mı oldu?" "Rahatsızlığım babanızla konuştuktan sonra oldu. Fakat bu yeni bir rahatsızlık değil. Tesadüf beni sizin yolunuza düşürdüğü zamandan başlıyor." "Bu tesadüften memnun değil misiniz?" "Bu tesadüf bana üzüntüler verdi, daha da verecek." "Anlıyorum. Buraya gelmenizin sebebi böyle soğuk şeyler konuşmak, hatta beni sevmediğinizi söylemek değil mi?" "Vazifem her şeyi serbest ve açık konuşmaktır matmazel. Sizin bana karşı hissettiklerinizi ben de başkası için hissediyorum." "Bunu biliyorum, fakat benim sizi sevmem kendi suçum mudur? Kalbime hükmedebilir miydim?" "Sizi bütün varlığımla seviyorum Lucien. Bu bir cinayet de olsa bundan vazgeçmem. Aşka cinnet diyenler vardır. Ben Mecnun'um. Deliler yaptıklarından dolayı ayıplanmazlar." Marie, Lucien'in önünde diz çöktü. Gözyaşları dökerek yanan avuçlarıyla delikanlının buz gibi olmuş ellerini sıkmaya başladı. Lucien içini çekti. "Bugünden itibaren artık onu sevmeyeceğim." Marie bir hamlede ayağa kalktı. "Ne dediniz? Artık onu sevmeyecek misiniz?" Delikanlı başıyla tasdik etti. "Lucien, beni aldatmıyorsunuz ya. Bana yalan söylemiyorsunuz değil mi?" "Sevmeyeceğim. Onun aşkını kalbimden çıkarıp atmaya mecburum. Çünkü babamı öldüren kadının kızıdır." "Ne? Lucy mi? Bunun beni aldatmak için uydurulmuş bir plan olmadığına nasıl inanayım?" Lucien mahut vesikayı çıkardı. Marie onu bir solukta okudu. Sevinçle, "Oh, ne güzel intikam aldım!" diye haykırdı. Bu sevinç Lucien'in kalbini parçaladı. "Matmazel, beni dinleyin. Söyleyeceklerimi henüz bitirmedim. Ben Lucy'den nefret etmiyorum. Zira hiçbir çocuk annesinin suçundan sorumlu olamaz. Yalnız namus duygusu beni Lucy'yi unutmaya mecbur ediyor. Jean Fortier'in kızını unutmaya çalışacağım. Fakat bu yara uzun müddet içimde sızlayacak. Sizden istediğim şey, bu yara kapanıncaya kadar beni serbest bırakınız. Bunu bana vaat eder misiniz?" "Bu adeta aşktan vazgeç demektir. Madem ki yalnız bana kalmaya çalışacaksınız, ben de beklemeye razı olurum." Bu sırada Paul Harman salona girdi. Marie kızaran gözlerini siliyordu. Lucien sessiz ve durgundu. Paul Harmon vaziyeti kavramıştı. Neye karar verdiniz? Marie soğuk bir sesle ve tek kelimeyle cevap verdi. Beklemeye. Bekleyeceğim. Monsieur Lucien'in gösterdiği mazeret makuldür. Vicdanının doğruluğuna işarettir. Monsieur Lucien'den eminim. İçinin yarası kapandıktan sonra bana dönecektir. Çünkü benim tarafımdan nasıl sevildiğini biliyor. Ovid, Paul Harmon'la son görüşmesinden sonra bir daha görünmedi. Her ihtimale karşı tedbirli davranmak gereğini duymuştu. Amanda mutlaka bir şeyler biliyordu. Bunlar neler olabilirdi? Kız kuru kuruya mı şüphelenmişti? Yoksa bıçağı satın alanın ve bu bıçakla Lucy'yi yaralayanın kendisi olduğunu biliyor muydu? Bunları anlamak lazımdı. Gerçi Ovid'in elinde kızı adliyeye düşürecek bir dosya vardı ama Amanda'nın küçük bir gevezeliği de Ovid'i çok zor bir duruma düşürebilirdi. Amanda'ya gelince Ovid'in evini öğrenmek için bir iki defa teşebbüse geçti. Fakat Ovid her seferinde takip edildiğini anlayarak izini kaybetti. Kız Ovid'e karşı kin gidiyordu. Ama onunla karşılaştıkça gene güler yüz gösteriyordu. Şöyle düşünüyordu. Gerçi bu adam servetini kanlı işlerden sağlıyor. Fakat benim neme lazım? Nereden elde ederse etsin. Bana lazım olan bu servetin bir kısmını veya hepsini elime geçirmektir. Ovid saat 11'den biraz önce her zaman Amanda ile yemek yediği lokantaya gitti. Kızın sevdiği şeylerden hazırlattı. Amanda çok gecikmeden geldi. Elini sevgilisine uzattı. Kendilerine ayrılmış olan husisi odaya girdikleri zaman "Yemeği çabuk yiyelim, açlıktan ölüyorum," dedi. "Yemek hazır," diye Ovid cevap verdi. Amanda çok aç olduğunu söylemekte mübalağa etmemiş, obur gibi yemeye başlamıştı. Ovid ise az yiyor, dalgın görünüyordu. Amanda aşkını göz ucuyla süzerek dedi ki, "Niçin öyle duruyorsunuz? Ne yiyor ne içiyorsunuz, yoksa hasta mısınız?" "Hayır." "Öyleyse neyiniz var?" "İçim sıkılıyor." "Nezaketli icabı böyle söylememeliydiniz." "Bu sıkıntı sizinle ilgili değil." "Ya neden sıkılıyor?" "Hep aynı şekilde vakit geçiriyoruz da." "Başka türlü vakit geçirmekten kolay ne var?" "Nasıl yani?" "Birkaç gün için bir köye gidelim." Amanda bunu söylerken elinde olmaksızın ihtiyatsızlık yapmıştı. Ovid sevincinden ne diyeceğini bilemiyordu. Fakat siz serbest değilsiniz. Madam'dan izin isterim. Öyleyse izin isteyin, bir haftalığına gidelim. Nereye gideceğiz? Birkaç köy üzerinde durduktan sonra Bau-Levruya'yı tercih ettiler. Program hazırlandı. Amanda halasının hasta olduğunu ileri sürerek madamdan izin alacaktı. Ovid de 3 treniyle giderek yer hazırlatacaktı. Akşam gelecek olan Amanda'yı köyün istasyonunda karşılayacaktı. Ovid eve uğradı, çantasını aldı. Amerika'dan getirip sakladığı Kanada ilacını da çantasına yerleştirdi. Trene bindi, köy istasyonuna indi. Burası Sen Nehri'ne kadar uzayan hafif meyilli bir tepenin üzerinde bulunuyordu. Kapısında Avcılar Oteli yazılı binaya girdi. Otelde küçük odalar vardı. İleride bahçenin içinde küçücük bir köşkümüz var. Öyle zannediyorum ki orasını daha çok beğeneceksiniz. Nehrin manzarası da oradan pek güzel görünür. Nehirde kayık var mı? 6 kayığımız her zaman emrinizdedir. Öyleyse mükemmel. Hemen köşkü hazırlatın. 2 kişilikte yemek söylersiniz. Bu işlerden sonra Ovid Paul Harmon'a bir mektup yazdı. Bir hafta kadar burada kalacağını, mühim bir şey olursa Avcılar Oteli'nde Baron Ornal adresine haber verebileceğini bildirdi. Sonra da ormana doğru bir gezinti yaptı. Bu gezinti sırasında iri bir meşe ağacının altında aksaçlı bir ihtiyarla bir erkek ve iki kızdan oluşan bir gruba rastladı. İhtiyar adam konuşuyor, siyah elbiseli erkekle kızlar dinliyorlardı. Ovid selam verip ilerlerken ihtiyarla erkeğin seslerini tanıdığını hatırladı. Ama kime ait olduğunu çıkaramadı. Ovid uzaklaşmıştı. Meşe altındaki grup konuşmaya devam ediyordu. Demek 1861'de Lord Mer vapuru ile Amerika'ya gittiniz. Evet, dedi. Emekliye ayrılmıştım. Kızımı görmeye gidiyordum. Hatta hiç unutmam, az daha paralarımı da çalıyorlardı. İhtiyar hikayeyi anlattı. Tuhaf tesadüf, diye şaştı öteki. Aynı vapurdaymışız. Bu yolculuğun bende de bir hatırası var. Belki Amerika'da duymuşsunuzdur. Meşhur bir Kanada ilacı. İşte bu ilacı ilk defa o vapurda öğrenmiştim. Kuzum, bu martavallara siz de inandınız mı yoksa? Martaval değil, kaç defa denedim. Tecrübelerimin hepsi de başarılı oldu. Hayret doğrusu. Köyümüzde ne kadar kalacaksınız? Yalnız birkaç gün. Kız kardeşim hasta da onu görmeye geldim. Konuşa konuşa yürüdüler. Bir otelin önünde ayrıldı. Kapıcı kadın sordu. Hemşireniz nasıl oldu doktor bey? Teşekkür ederim, hemen hemen iyileşti gibi. Bu sırada otele gelen Ovid tekrar bu sesi duyunca acaba daha evvel nerede işitmiştim diye hatırlamaya çalıştı. Ama gene de bulamadı. Tren vakti yaklaşıyordu. Ovid istasyona gitti. Çok şık giymiş olan Amanda sevgilisiyle karşılaştı. Genç kız köşkü çok sevdi. Akşam yemeklerini köşke getirttiler. İki sevgili köy hayatından pek memnundular. 4 gün derede kayıkla gezdiler, balık tuttular. Ormanda yürüdüler. Her gün akşama kadar yoruluyorlardı. İştahlı bir akşam yemeğinden sonra dinlenmek için erkenden yatıyorlardı. Amanda, baronun bu güzel arkadaşlığını gördükçe acaba onun hakkında hata mı ettim diye düşünüyordu. Ovid'e gelince onun bu seyahatten maksadı Amanda'ya Kanada ilacından içirmek ve kendi hakkında neler bildiğini öğrenmekti. Bu tecrübeyi yapmak için artık zamanın geldiğine hükmetti. O sabah biraz kırıklık ve rahatsızlık bahane etti. Sen benim yüzümden keyfini bozma. Atla sandala, balık tut, eğlen. Ben 1-2 saat dinlenirim, yalnız kalırsam kendimi toparlarım, dedi. Amanda sandala atladı. Ovid de dolabı açtı, içki şişesini çıkardı. Kanada ilacından bir miktarını karıştırdı. Artık akşamı beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Amanda balık tutmakla vakit geçirirken uzaktan şiddetli bir çarpışma gürültüsü, daha sonra da bir takım çığlıklar, karışık sesler, bağırışmalar işitti. Sandalı seslerin geldiği tarafa çevirdi. Gürültüler istasyondan geliyordu. Lyon ve Paris trenleri çarpışmışlardı. 3 vagon parçalanmış, ölenler olmuş, bir hayli insan da yaralanmıştı. Amanda istasyona geldiği zaman yaralıları kurtarıp taşımaya çalışıyorlardı. Kasabanın doktoru ile Doktor Richard yaralıları tedavi ediyorlardı. Başından ağırca yaralı birini getirdiler. Bu sırada Amanda doktorların yanındaydı. Yaralının kan içindeki yüzünü görünce "Ah, bu Döşümen!" diye söylendi. Zavallı Döşümen otelde tedavi edileceğine göre bizim baron onu görmemeli. Daha sonra otele dönüp de çarpışma hakkında Ovid'e bilgi verirken Döşümen'den hiç bahsetmedi. Amanda'nın üzüntüsünü gidermek için Ovid mükemmel bir akşam yemeği ısmarladı. Hizmetçiye çıkarken kapıyı kapamasını emretti. Yemekten sonra Amanda kahveyi kendi pişirdi. Kız 2 kadeh içki aldı. Bir hamlede üst üste içti. Vakit hayli ilerlemişti. Saat 11'i vurdu. Ovid panjurları kapadı. Amanda durmadan sigara içiyordu. Ovid ilacın tesirini Jacques Garut'ta denemiş olduğu için telaş ve acele etmeden Amanda'ya bakıyordu. Genç kadın elini birdenbire başına, sonra boğazına götürdü. "Hararetim var, içim yanıyor," dedi. Bir bardak su doldurdu, içti. Su içkinin tesirini hızlandırmıştı. Amanda ayağa kalktı. Vücudu gerilmişti. Gözleri parlıyordu. Birdenbire kahkahalarla gülmeye başladı. Odanın içinde durmadan dolaşıyordu. Ovid biraz daha bekledikten sonra sorgu zamanının geldiğini anladı. "Eh, söyle bakalım. Bourbon rıhtımındaki bıçakçıdan bıçağı alan adamı öğrendin mi? Kim olduğunu mu? Sen onu benden daha iyi bilirsin. Lucy'nin evine gittiğimiz gün bıçağı sen satın aldın. Bana sorduğun şeytanca suallerden sonra Lucy'nin yolunu bekledin. Zavallı kızı vurdun. Sen benden daha aşağılıkmışsın. Ben sadece hırsızlık ettim. Katillik etmedim." Amanda coştukça sesi yükseliyordu. Ovid Amanda'yı susturmaya çalıştı. Fakat kız üzerine atıldı. "Bırak beni, geri çekil. Henüz seni tanımıyorum. Fakat hepsini öğreneceğim. Sevgilim baronun kim olduğunu bir gün meydana çıkaracağım." Ovid sarardı. "Sus, sus artık, yeter, böyle bağırma." "Susmak mı? Neden susacakmışım? Sen herkesi kör mü sanıyorsun? Bugün senin esirin sayılırım. Fakat her şeyi öğrendiğim zaman sen benim esirim olacaksın. Ya beni zengin etmeli, yahut kodesi, hatta sehpayı boylamalısın." Amanda deli gibi gülmeye başladı. Ovid, "Susacak mısın?" diyerek kızın üzerine yürüdü. Boğazına sarıldı, sıktı. Amanda bir silkinişte Ovid'in elinden kurtuldu. Ovid ancak o vakit aklını başına topladı. "Öldürürsem işler büsbütün sarpa sarar. Hakkımdaki düşüncesini öğrendim. Şimdilik bu kadar yeter." Amanda'nın nöbeti geçmişti. Şimdi derin derin nefes alıyordu. Vahşi hayvanlar gibi bir takım korkunç hırıltılar çıkarıyordu. Birdenbire yere düştü. Yılan gibi kıvranıyor, çırpınıyordu. Ağzından kanlı bir köpük geldi. Ovid korkusundan titredi. Acaba ölüyor muydu, yoksa ilacı fazla mı vermişti? İlaç şişesini kaptı, kalanını ocağın külüne boşalttı. Sonra bir doktor bulmak üzere dışarı fırladı. Bahçede otelci kadınla bir erkek gördü. "Bir doktor arıyorum," dedi. Otelci kadının yanındaki adam, "Ben doktorum," dedi. "Teşekkür ederim, lütfen çabuk gelir misiniz?" Amanda hala yerlerde sürünüp çırpınıyordu. Doktor Richard hastayı muayene etti, nabzını yokladı. Kızın göz kapaklarını açıp baktı. "Pek garip," dedi. "Siz Amerika'ya gittiniz değil mi?" Ovid işte ancak o zaman sesini birine benzettiği doktorun Amerika'ya giderken Kanadalı ile konuşan adam olduğunu hatırladı. "Evet, gittim." "Hemen amonyak bulmalıyız." Otelci kadın fırladı. Az sonra bir şişe amonyak ile geldi. Doktor hem çalışıyor hem de Ovid ile konuşuyordu. "Maksadınız bu kadına bazı şeyler söyletmekti değil mi? Fakat bu hakikat suyunu nereden buldunuz?" "Bir tesadüfle. İnkar etmem. Kadını söyletmek istedim fakat kötü bir niyetim yoktu." "İlacı fazla vererek kadını tehlikeli duruma düşürdüğünüzün farkında mısınız?" İlk tedavi yapıldı. Doktor ertesi gün tekrar uğrayacağını söyleyerek çıktı. Amanda uyuyor gibiydi. Sabaha kadar kımıldamadı. Ara sıra göğsü kabarıyor, sonra sessiz kalıyordu. Bir ara gözlerini açtı, su istedi. Hiçbir şey söylemeden tekrar gözlerini kapadı. Lucy derin bir üzüntü içindeydi. Pazar geçmiş fakat Lucien gelmediği gibi bir mektup bile göndermemişti. Zavallı kız muammayı çözmeye uğraşıyordu. Lizon teyze belki işe dalmıştır diye onu teselli etmek istedi. Fakat bu sözler kızın merak ve üzüntüsünü arttırmaktan başka bir şeye yaramadı. Öyle ya, insan ne kadar meşgul olursa olsun bir kağıda iki satır bir şey yazamaz mıydı? Lucy terk edildiğini anlamaya çalışıyordu. Etrafından her şey sanki ona "Lucien senden vazgeçti" diye haykırıyor gibi geldi. Kalbi şiddetle burkuldu. Gözlerinden yaşlar döküldü. Bu acılara iki gün sabredebildi. Lucien'e mektup yazdı, cevap alamadı. Aklına Marie geldi. "Sevgilimi elimden aldı," diye düşündü. Kalbini derin bir kıskançlık kapladı. "Öyleyse gider Lucien'i kendim görürüm. Benden vazgeçişinin sebebini sorarım. Onun nişanlısı olarak bunu sormak ve öğrenmek hakkımdır benim. Lucien fabrikadan akşam 7'de çıkar. 3 saat daha var. Öğrenmek, mutlaka öğrenmek istiyorum. Her şeyi bilmek hakkımdır. Üzüntülü saatler geçti. Evden çıktı. O kadar heyecanlı ve telaşlı yürüyordu ki gelip geçenler hayretle kendisine bakıyorlardı. Lucien'in evine geldiği zaman saat 7'yi geçiyordu. Kalbi göğsünü parçalayacak gibi çarpıyordu. Nefes almak için duvara dayanmak zorunda kaldı. Kararını verdi, içeri daldı. Lucien'in oturduğu daireyi bilmiyordu. Karşılıklı yemek yiyen kapıcı ile karısına sordu. Kadın, 3. katta sağ tarafta. Sus, bilmediğin şeye karışma diye bağırdı adam. Sonra Lucien'e, Monsieur Labre burada yok dedi. Fabrikadan gelmedi mi? Gelmedi, gelmeyecekti. Çünkü seyahatte. Ne zaman döner? Belli olmaz, bir şey söylemedi. Lucy geri döndü, kapıcı karısına ''Az daha işi berbat edecektin. Monsieur Lucien'in tembihini unuttun mu?'' dedi. Lucy sokağa çıktı, üzüntü içinde Lucien'in dairesine baktı. Lambalar yanıyordu. Hemen geri döndü. ''Niçin yalan söylediniz? Monsieur Labre seyahatte değil, odasında. Işıkları yanıyor.'' dedi. Kapıcı yukarı çıkmasını önledi. ''Çıkamazsınız.'' Ne hakla mani oluyorsunuz? Ev sahibinin emri böyle. Matmazel bu eve giremezsiniz. Sebep? Çünkü Monsieur Labre bana gelirseniz sizi içeri almamamı emretti. Lucy olduğu yerde sallandı. Bacakları titriyordu. Rüyadaymış gibi yürümeye başladı. Bu darbe ona ötekilerden daha ağır gelmişti. Lucien burada idi. Kendini görmek istemiyordu. Kapıcılara bile tembih etmişti. Lucy'nin geçirdiği bu sarsıntı onu manen ve madden çökertti. Bir süre kapanmış olan yarası tekrar acımaya başladı. Ekmekçi kadın Lucy'yi evde bulamayınca terzihaneye gitmiştir diye düşündü. Saatler ilerledikçe merakı arttı. Her tıkırtıya kulak kabartıyordu. Neden sonra ayak sesini tanıdı. Merdiven başına koştu. ''Sen misin güzelim? Nerede kaldın Allah aşkına?'' diye sordu. Lucy kendini Lizon teyzenin kucağında buldu. Hıçkırıklarla sarsıla sarsıla ağlıyordu. ''Neyin var, ne oldu?'' Genç kız olanları anlattı. Sonra da ''Keşke görseydim de kapıcılar kovacak yerde kendisi kovsaydı. Beni kapıcılara kovdurdu.'' diye hıçkırdı. Jean Fortier Lucy'yi kolları arasına aldı, bağrına bastırdı. ''Ağlama evladım.'' dedi. ''İnsan felaketler karşısında cesur ve dayanıklı olmalıdır.'' ''Nasıl cesur olurum artık? Her şeyimi Lucien'e bağlamıştım. Madem ki Lucien benden uzaklaştı, artık yaşayamam ben.'' ''Bu şekilde düşünmek doğru olmaz. Ölüm hiç benim için. Yalnız Matmazel Harman'ın milyonlarına beni nasıl değişti? Onu mutlaka ya fabrikanın kapısında ya evinin önünde bulup sebebini soracağım. Ya daha çok üzüleceğin şeyler işitirsen ne yaparsın sonra?'' Lucy hayret içinde sordu. ''Bana daha çok üzüleceğim şey mi söyleyecek? Anlamadım Lizon teyze.'' ''Dünya halidir, belli olmaz hani kızım. Bence sen Lucy'ni ne gör ne de bir şey sor. Herhalde böyle davranman için senin daha hayırlı olur.'' ''Lizon teyze, sen herhalde bir şeyler biliyorsun.'' ''Evet kızım, bir şeyler duydum. Ben Lucien'i gördüm de.'' ''Rica ederim söyleyin, neymiş kabahatim? Ben de bileyim. Beni niçin terk ediyor?'' ''Senin hiç kabahatin yok evladım. Lucien'in senden uzaklaşmasının sebebi seninle evlenmesine imkan yok. Onun için uzaklaşıyor.'' ''Neye imkan yokmuş? Benim ne kusurum var Lizon teyze?'' ''Evladım, sen gençsin. Böyle şeyleri bilmezsin. İnsan hayatta bazı sırları öğrenir. Bu sırları saklar. Saklanan sırları fazla kurcalamaya gelmez.'' ''Sırları dediğin neymiş Lizon teyze? Lütfen, lütfen söyleyin bana.'' ''Lucien seninle evlenemez kızım. Zaten annenin masum olduğunu ispat edemezsen sen de evlenmek istemezsin.'' Lucy sarardı. Annemin masumiyeti mi dedin? Annem bir suçtan mı sanık? Evet kızım, Lucien bunları Paul Harman'dan öğrenmiş. Annen Lucien'in babasını öldürmekten suçlanmış ve mahkum edilmiş. Lucy haykırdı, elleriyle yüzünü örttü. Kısa bir süre odada derin bir sessizlik oldu. Sonra genç kız konuştu. Annem, Lucy'nin babasını öldüren, fabrikasını yakan, malını çalan o kadın ha? Aman ya Rabbi, korkunç bir şey bu. Ama annen suçsuzdu. Fakat mahkemede hüküm giymiş. Bu adaletsiz bir mahkumiyettir. Lucien bile mahkemenin verdiği o karara inanmıyor. İnanmasaydı benden uzaklaşır mıydı? Onun da şüphesi var tabii. Ortada bir şüphe varken bunun üzerinde durması lazım. Hem herkes şüphelenirken onun şüphesi olmaz olur mu? Ya Rabbi, annem beni neden dünyaya getirmiş? Anneni itham etme kızım. Hele ona hiç beddua etme. Annen namuslu, temiz, çalışkan bir kadındı. Babanı bütün kalbiyle severdi. Babanı kaybettikten sonra oğluyla kızını taparcasına severdi. Oğlu mu dedin? Benim bir oğlan kardeşim mi var? Evet, vardı. Ama yaşıyor mu bilmem. Anneni yakaladıkları zaman onu çocuğundan ayırmışlar. Sonra annen cinnet getirmiş, sizi arayamamış. Aklı başına geldikten sonra aramış fakat bulamamış. Anneni ben tanıdığım zaman gayet sakin, aklı başında bir kadındı. Bir cani o kadıncağızın hayatını zehir etti. O cani anneni kendi işlediği cinayetlere ortak edemeyince ortaya yalancı deliller atarak kadını kendi yerine mahkum ettirdi. Kadını kurtarsa kurtarsa bir tek o mektup kurtarabilirdi. O mektup da aksi gibi yangında yandı, kül oldu. Benim sözüme inan. Annene lanet okuma sakın. Ona şüphe mi var? Ama ne çare? Anneme yükledikleri ağır yük şimdi benim omzumda duruyor. Adalete aykırı olan o zamanki kararın felaket ve rezaleti bana da dokunuyor. Ben o kadının kızı olduğum için benden tiksinerek kaçacaklar. Bak, Lucien de kaçtı. Lizon teyze, ben şimdi ölmek istemekte haklı değil miyim? Lucien haklıymış. Aramızda babasının kanı var. Onun için benden kaçıyor. Bekle bakalım kızım. Belki günün birinde bu üzüntüler biter. Belki de annen asıl cinayeti işleyen katili meydana çıkarır. Hapisten kaçmış diyorlar. Kaçmıştır, kim bilir? Belki de Jacques Garou'yu arıyordur. Onu bulunca annen sana gelir. Söylediğim gibi insan cesur ve sabırlı olmalı. Katiyen ümitsizliğe düşmemeli. Beklemeli diyorsun ama o zamana kadar Lucien evlenmez mi? Kim bilir? Lucien belki de zorla evlendirilmeye razı olmaz. Mademoiselle Harman hasta bir kız. Hem çok hasta. Adeta onun günleri sayılıdır denebilir. Lucien senden uzaklaşıyorsa buna mecbur olduğu içindir. Yoksa seni sevmiyor değil ki. Ben kendisini gördüm. Söylediklerini işittim. Artık Lucy'yi sevmemem gerek diyordu. Bu sözü de seni sevdiğine işarettir. Peki Lizon teyze, şu Paul Harman denilen adam geçmişi karıştırıp bana ait olan sırları ortaya atmak yetkisini nereden bulmuş? Kanun beni korumaz mı? Ne yazık ki böyle yerlerde kanunun gücü yetmez. Dedim ya, sen ümitsizliğe düşme. Benim dediğimi dinle. Bereket versin, ben varım yanında. Seni her zaman teselli ederim. Ya bir de ben olmamış olsaydım? Sonra Lucy'yi öperek yatağına yatırdı. Kendi odasına geçti. Yalnız kalınca diz çökerek, Allah'ım, bana kendimi meydana çıkarmayacak, kimliğimi açıklamayacak kadar kuvvet verdiğin için sana binlerce şükür olsun. Ama bu felaketler ne vakit sona erecek? Evladımın yüreği parçalanıyor. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Allah'ım, beni mahveden adamı bir gün karşıma çıkarmayacak mısın? Bana oğlumu bulmayı nasip etmeyecek misin? Ah, eğer sağ ise, oğlum delikanlı olmuştur. Beni koruyabilir. Kız çocuğu gibi aciz ve zayıf değildir. Ya Rabbi, yalnız sana dayanıyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Bu olaydan bir gün sonra Lucien kapıcıdan akşam kendisini bir kızın aradığını öğrendi. Kızı tarif ettirdi. Lucy olduğunu anlayınca çok üzüldü. Fakat başka türlü hareket etmesine imkan yoktu. Lucien işle meşgul olmasına rağmen kendisini çok halsiz hissediyor, teselli arıyordu. Bir gün öğleden sonra George'un evine gitti. O sırada George ressam Etienne'le beraberdi. Önce bu ziyarete çok sevinen avukat, genç arkadaşının yüzünü solgun görünce merak etti. "Hasta mısın yoksa Lucien?" dedi. "Hayır. Yoksa işinden mi ayrıldın?" Delikanlı hayır diye başını salladı. Etienne, "Mademoiselle Harman geçen gün bana geldiğinde sen de bulunsaydın böyle konuşmazdın. Mademoiselle Lucien'in babası ile ortak olacağından bahsediyordu." Hakikaten de bana ortaklık teklif edilmedi değil. Daha ne istersin birader, dedi. Aradan 3 ay bile geçmeden ortaklık teklif ediliyor. Belki de evlenme meselesi vardır ortada. Buna da şaşmam doğrusu. Çünkü Mademoiselle Marie senin için nasıl konuştuğunu gördüm. Senden hayranlıkla bahsediyordu. Söyle bakalım, Monsieur Harman sana evlenme teklifi de yaptı mı? Evet. Bravo, tebrik ederim. Daha şimdiden milyonerliğin yolunu tutmuş sayılırsın. Düğün ne zaman? Ben Monsieur Harman'ın bütün tekliflerini reddettim. Anladım. Bir başkasını sevdiğini unutmuştum. Olanca kuvvetimle seviyorum onu. Fakat öyle bir engel çıktı ki ortaya, artık onu sevmemek zorunda kaldım. Nedir bu engel? Lucy, Jean Fortier'in yani babamı öldürmüş olan kadının kızıymış. George şaşa kaldı. Etienne ise heyecanla sordu. Sevgiliniz Lucy, Jean Fortier'in kızı, öyle mi? Bundan emin misiniz? Tabii, elimde vesika var. Vesikayı nereden buldunuz? Monsieur Harman verdi. Etienne'in kaşları çatıldı. Monsieur Harman o vesikayı nereden bulmuş? Paul Harman, Lucy'nin Jean Fortier'in kızı olduğunu nasıl tahmin edebilmiş? Bu evrakı Giovanni'den alabilmek için kızın orada büyüdüğünü bilmek gerekir. Bunu nereden öğrenmiş? Bilmiyorum. Peki, siz Jean Fortier suçsuzdur demiyor muydunuz? Bu bir histir sadece. Öyle hissediyorum ben. Adalet yanlış da olsa bir karar vermiştir. Bu karar ortada dururken ben Jean Fortier'in kızı ile evlenebilir miyim? Katiyen, dedi George. Lucy'yi artık unut. Mademoiselle Harman'la evlen. Senin istikbalin bu izdivaçtadır. Başka yapacak şey de var. Jean Fortier'in suçsuz olduğunu ispat etmek. Fakat nasıl ispat edebiliriz ki? Jean Fortier'i görebilsen, belki kendisinden bir şeyler sorar öğrenirdim. Bulacağını zannetmem. Hapisten kaçtığı için bulunması zordur. Farz edelim ki bulundu. 21 yıldan beri bir şey yapmayan bir kadın bugün ne yapabilir? Bence yapılacak şey Lucien'i Mademoiselle Harman'la evlendirmektir. Siz de bu fikirde değil misiniz Monsieur Etienne? Hayır değilim. Jules Rablu'nun oğlu ile Jean Fortier'in kızını bir araya getiren tesadüfler günün birinde kadının da suçsuz olduğunu ispata yol açabilir. Lucien Etienne'in bu sözlerinden kuvvet almıştı. Çok kötü bir vaziyetteyim. Ne yapayım acaba Monsieur Etienne? Diye sordu. Paul Harman'ın kızıyla evleneceğinize onları inandırarak vakit kazanmalısınız. Bu arada Jacques Garout'u da aramalısınız. Yoksa bir ipucu mu buldunuz siz? Hayır, ama bazı araştırmalar yapacağım. Bir şeyler umuyorum. Size şunu sorayım. Babanızın icat ettiği makine nasıl bir makineymiş biliyor musunuz? Halam söylerdi. Yuvarlak yüzeylere nakış yapan bir makineymiş. Bu sırada odaya giren hademe avukatı bekleyenler olduğunu söylediği için konuşma bu kadarla kaldı. Etienne ile Lucien avukattan ayrıldılar. Lucien fabrikaya gitti. Etienne Castel ise atölyesine döndü. Odasındaki kasayı açtı, bir dosya çıkardı. Üzerinde George Fortier 1861 yazılıydı. Evrakı okumaya başladı. Bunların bazısında Jacques Garout, bir kısmında da Paul Harmon adına rastlanıyordu. Etienne birbirleriyle hiç ilgisi olmayan bu iki adamın adını yahut bir adamın iki adını niçin bir araya getirmişti? 22. ayrımın sonu. Sayfa 353.